tadımız yok. Yemekleri
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte geldik sizlerle birlikte olmak için radyolarınızın başına, sizlere de hoş geldiniz diyoruz. Bizler Hayatın Sesleri ekibi, Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de programımıza beklediğimizi hatırlatarak başlamak istiyorum hemen. Biliyorsunuz bir yarışmamız var. Yarışmamızın bu haftaki konusu çay. Sizler için çay ne ifade ediyor? Biz Türkler için çayın çok önemli olduğunu biliyoruz. Hayatımızdaki yeri ve önemi tartışılmaz şüphesiz. Ancak sizler için neler ifade ettiğini şu anda telefonun başında bekleyen prodüktör arkadaşım Özlem Yalçın'a yazdırabilirsiniz. Bunun için hemen telefonlarımızı hatırlatayım. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz yarışmamıza katılabilmek için programımız boyunca. Arkasından elektronik posta adresimizi de hemen hatırlatayım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik posta yoluyla da yollayabilirsiniz. Sosyal medyadan da bize ulaşabilirsiniz. Hem programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi paylaşmak hem de yarışmamıza katılabilmek için yine sosyal medyayı da kullanabilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizleri hemen bulabileceksiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi ilk şarkımızı dinleyelim. Grup Aynadan. Madem temamız çay dedik, yine çayla ilgili bir şarkı seçtik sizler için. Çayımın Şekeri.
Yaşamaya gelmedim dedim, öyle bir bakıyordum hayata. Seni tanımadan öncelerde res çekmiştim sevdaya. Nasıl olacak bu işler dedim, kurt kuzuyla yan yana. Bir de aşk olmaz dedim, ama sen çıkıverdin karşıma dünya. Her şeyimsin sen. Ana baba bacı, acımın ilacı, evimin huzuru, aşkımın huzuru, bilgimin kusuru, sular gibi duru. Her şeyimsin sen bu dünyaya.
Yaşamaya gelmedim.
çağır, kışın ocağı. Denizimin sesi, melodinin nesi, her şeyimsin sen. Ana baba bacı, acımın ilacı, evimin huzuru, aşkımın huzuru. Bilgimin kusuru, sular gibi duru, her şeyimsin sen. Bu dünyaya
Türkiye'de saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz var stüdyomuzda, TRT prodüktörü aynı zamanda yazar sevgili Burça Bahadır bizimle birlikte. Merhabalar, evet. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, konumuza geçmeden önce temamız çay. Biz bir hafta boyunca çayla ilgili dinleyicilerimizin neler ifade ettiğini belirten cümlelerini, sözcüklerini bekliyoruz ve hafta sonunda bir dinleyicimiz yapacağımız çekiliş sonunda bizden bir armağan kazanacak. Mesela sizin için ne ifade eder çay?
Çay tabii ya, aile, sıcaklık.
Değil mi?
Yani çay bizler için bambaşka, çok çok farklı anlamları
var. Çok farklı. Var. Dinleyicilerimizin de hemen bu konuyla ilgili telefonlarını beklediğimizi hatırlatalım. Sevgili Özlem Yalçın telefonumuzun başında dinleyicilerimizden gelecek bu sözcükleri, cümleleri bekliyor yarışmamıza katılabilmeleri için. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Mesela Almanya'dan da bir dinleyicimiz aramış, Ali, o da yarışmamıza katılmış ve demiş ki yarışmanın konusu 1960-1961'de Rize'de yaşadığım günlere götürdü beni demiş. Bakalım neler yaşamış Rize'de. Belki ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde bunu da paylaşır Sayın Ali Oda. Evet, sevgili Burça Bahadır'a dönmek istiyorum hemen. Yazar Burça Bahadır olarak stüdyomuzdasınız bugün. Şimdi öldürülen kadınların aileleri ve cezaevinde kalan kadın katilleriyle bir dizi röportaj gerçekleştirdiniz. Ve bu röportaj da kitaplaştırıldı. Ortaya Ölü Kadınlar Memleketi çıktı, değil mi? Bu kitaptan birazcık söz edelim lütfen. Ne zaman, nasıl ortaya çıktı?
2013 yılında, zaten epey zamandır gazetelerde sık sık karşılaşıyoruz bu tip haberlerle. Üçüncü sayfa çok
şimdi artık ön sayfalarda, artık, değil
evet,
mi?
Oraya...
Manşetlerde.
ben aslında şunu merak etmiştim. Biz her gün 2-3 haber okuyoruz bununla ilgili ve hiç kimse, hiçbirimiz, buna ben de dahilim, okuyoruz ve geçiyoruz. Normal hayatımıza devam ediyoruz. Bana çok ilginç gelmişti o zaman bu. Çünkü ciddi bir kıyım oluyor. Ve bu kadınların hepsi, ben konuştuktan sonra da anladım ki iyice söylenenler bu doğrultudaydı hep. Bu kadınların hepsi sadece kocalarından ayrılmak istediği için öldürülüyorlar. Başka hiçbir sebebi yok. Ben tabii ilk başta bunu merak ettim. Bu cinayetler neden oluyor, bunu öğrenmek istedim. Ve biz niye bu kadar duyarsız kalıyoruz? Bütün bir toplum, hepimiz niye bu kadar duyarsız bu konuya karşı diye. İlk aklıma gelen katil erkeklerle görüşmekti. Daha sonra bu kendi içinde büyüdü biraz. İşte kadınlarla da konuştum. Kocası, çünkü erkek kadını neden öldürüyor? Kadın erkeği neden öldürüyor? Bunu zaten anladığınız zaman aslında olayın bütün...
Peki anlayabildiniz mi tüm bu röportajların sonunda? Çünkü bir insan zamanında sevmiş, evlenmiş, sonradan sevgi bitti diye düşünsek. Sevdiği insana ya da çocuklarının annesine ya da babasına nasıl yapabiliyor böyle bir şey?
Kadınların öldürme sebebi şuydu benim görüştüklerimin içinde. 30 yıl, 20 yıl evli kalıyorlar. 17 yıl evliydi en az evli kalan kadın. Kocalarından şiddet görüyorlar. Dövüyorlar, dayak atıyor kocalar, satıyorlar.
Ve hatta bir tanesi ben okurken dikkatimi çekmişti. Her gün. Hı-hı. Siz soruyorsunuz orada, her gün mü? Evet, evlendiğim günde dahil olmak üzere her gün dayak yedim diyor. Ve boşanmayı kabul etmeyen bir koca sonunda.
Evet, evet. Yani abartıyor mu acaba diye merak, hı-hı, ettim. Evlendiğim gün bile, o gece bile dayak yiyor. Ta ki son güne kadar. 20 yıl falan da onun evliliği. Kadınlar şiddet görüyorlar. Yani bu artık bunu biz biliyoruz zaten. Şiddet görüyorlar. Şiddet görmenin sonunda cinnet geçiriyorlar. Tabii ki bu bir hikayeyi bilmek, sadece bir hikayeyi bilmek. Yani genele vurmak için çok ciddi bir araştırma yapılması, evet, gerekiyor. Evet. Benim öyle bir araştırma değil.
Ama öncesinde mutlaka bir tehdit var galiba. Kesinlikle değil mi? Öldürürüm var. Ben var. Seni gibi.
Aylarca, hem de sadece bir kere de değil. Ben seni öldüreceğim diyor erkek. O yüzden zaten kitabın sonunda onu ölen kurbanlardan bir kadının ablası söyledi bana. Havva, bir erkek seni öldürürüm diyorsa ona inan dendi. Zaten bu yüzden söylendi. Çünkü zaten sen gitme diye erkek şey yapıyor. Uyarıyor onu, tehdit ediyor. Gideceği zaman da öldürüyor.
Evet. Şimdi 2014'ün en çok satan kitaplarından olduğu, 2014'ün sonunda çıkmasına rağmen baktığımda internette gördüm. Bu çok sevindirici tabii, ama yaşanılan olaylar bakımından ne kadar çok kişiye ulaşırsa aslında bunların neden bu tür olaylara başvurduğu yolundaki.
İnşallah bir gün, yani bu kitap umuyorum ki tedavülden kalksın bizim ülkemizde.
Keşke.
Öyle bir şey olsa.
Bizim ülkemizde değil, dünyada sorunu, da tabii dünyanın sorunu. Kadının uğradığı şiddet, kadın cinayetleri.
Fakat şöyle mailler aldım mesela ki o hoşuma gitti. Annesi şiddet gören kadınlar, kendi şiddet gören kadınlar. Hı-hı. Bunun artık dillendirilmesi gerekiyor. Hı-hı. Bir de medyada şöyle bir yanlış anlama var. Biz şiddeti gösterirsek bunun reklamını yaparız, hı-hı, gibi bir düşünce var. Reklamı medya yapmıyor aslında. Tabii ki ben hani şiddet pornosundan bahsetmiyorum. Şiddeti gösterip bundan zevk alan bir kitle yaratmaktan bahsetmiyorum, ama bu haberlerin detaylı ayrıntılı şekilde daha doğrusu uzmanlarla konuşarak, hı hı, konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, şimdi kitapta 7 olay irdelemişsiniz değil, hı-hı, mi? 7 ayrı olay var. Peki bunların sebeplerine baktığımızda sebepler hep aynı mı gösterilmiş?
Kadınlarda aynı. Erkeklerde de, şimdi tabii ben, kadınların bana dediklerinden yola çıkıyorum. Mesela ben 5 erkekle görüştüm. Fakat tabii ki çok çetrefilli bir konu. Mesela diğer iki erkek çok bana doğruyu anlatıyor gibi gelmediği için ben yayınlamamıştım onları.
Peki pişmanlar mıydı?
Erkekler hiç pişman değildi.
Kadınlar?
Kadınlar pişmandı. Şimdi kadının algısıyla erkeğin algısı çok farklı, hı-hı, tuhaf bir şekilde. Mesela kadınlar rüyalarında görüyordu öldürdükleri kocalarını.
Hatta çok fotoğraflarını,
evet, evet,
değil mi? Yanlarında, evet, hatır, yaşadığımız güzel günlerin hatırına diye fotoğraflarını yanlarında taşıyorlar.
Fotoğrafını saklıyor. Bir tanesi Suna Hanım mesela, babam gibiydi benim kocam dedi. Hı hı. Ben babasıyla ilişkisi tabii ki sorunluydu daha sonra onları sorduğumda. Kadının algısı farklı, erkeğin algısı çok farklı. Erkekler şunu düşünüyor. Bu kadın, ben bununla evlendim. 17 yıldır benim çocuklarımın annesiydi. Böyle ben ona iyi bir şey verdim, ev verdim. Çocukları var. Hala daha gitmeye kalkıyorsa ben onu öldürebilirim diye düşünüyordu.
Evet, çok enteresan gerçekten. Şimdi ülkemizin değil sadece tüm dünyanın da sorunu dedik. Şimdi siz o gazetelerin ön sayfalarını, manşetlerini okuduğunuzda nasıl bir görüntü geliyor gözünüze o yaptığınız röportajlara bakarak? O anda onların neler hissettiklerini, neler yaşadıklarını betimleyebiliyorsunuz herhalde.
O kadar üzücü bir şey ki anlatamam. Yani ben en çok etkilendiğim kurban yakınlarıyla görüşmekte. Kurbanları bir şekilde atlatıyorsunuz. Kadınları ya da erkekleri. Bu erkekler, mesela katil erkeklerle görüştüğümde onların da sistemin bir kurbanı olduğunu düşünüyorum ben aslında. Hı hı. Yani erkek değil ama erkeklik olgusu, erkeklik durumuyla ilgili bir sıkıntı var.
3-5 yıl yatar çıkarsın.
Onu diyorlar.
Tabii. Evet. Evet.
Eğer sen o kadını öldürmezsen işte diyor ki ben abimin sofrasında yemek yiyemezdim. Hı hı. Bütün toplumdan soyutlanacağını düşünüyor.
Evet.
Kimi soyutlanıyor, kimi soyutlanmıyor. Fakat ciddi bir sıkıntıları var erkeklerinde bu konuda. Yani o haberleri gördüğüm zaman hala çok üzülüyorum ama çözüleceğini düşünüyorum.
Evet.
Umut ediyorum.
Şimdi ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların tabii hak ettikleri değere, ilgiye ve özene bir an önce kavuşmaları dileğiyle umarız kitabınız bu yönde bir çare olur, bir umut umarım olur diyelim. Hatta yaşanmasın hiç bu tür olaylar da, değil
umarım,
mi?
Umarım, evet.
Evet.
Keşke.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
size
ediyorum.
Kolaylıklar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Seslerinde yine müzik diyoruz ve müzikle devam ediyoruz.
Her sabah uyandığında farz et yanında, böylece kolaylaşır her şey birden, bakarsın gelirim aniden, fırsat verme gözyaşlarına, söz geçmez anılara, bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara. Ay kıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Ay kıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere, gözlerim ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Her güzel şey çabuk biter, soldular dünkü çiçekler, ne dostlar ne de geçen mutlu günler, bizimle her an beraberler. Aşk başkadır bunlardan, döner gelir uzaklardan, bir ses bir şarkıyla bazan hemen başlar sıfırdan. Ay kıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğum yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Ay kıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Ay kıracak nefesim kalmasa bile olduğum yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Ay kıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğum yere, gözlerim görmese ben
Evet, Türkiye'de saatlerimiz 15.25'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Duyduğunuz jingle'ımızla en çok sevdiğiniz bölümlerimizden birisi başlıyor. Şef Özgür Aksu'na yine bizimle birlikte merhabalar, hoş geldiniz. Bugün çok özel bir mutfaktan söz edeceğiz. Hatay mutfağından, Türkiye'nin en zengin mutfaklarından Hatay mutfağı değil mi? Künefesi, içli köftesi, kaytaz böreği, keşkeyi daha saymakla bitmez. Çok güzel, çok özel mutfaklardan biri ve buradan da bir sini kebabı tarif edeceğiz herhalde.
Aynen öyle. Merhabalar herkese.
Evet.
Buradan selamlar, sevgiler. Lezzetli bir gün olsun.
Öyle olsun.
Onun için buradayız zaten. Evet, Hatay gerçekten de çok önemli. Tarihi dokusu, zengin kültürü, doğal güzellikleri olduğu kadar mutfağıyla da çok zengin.
Hı hı.
Çok kültürlü, çok dinli, çok dilli ve çok lezzetli bir şehir.
Hı hı.
Öyle olduğu için de herhalde şu an en zengin, yemek kültürü açısından en zengin olan illerimizden birisi diyebiliriz. Hatay'ın şu an bilinen, kayıtlı 600 çeşit yemeği var.
Hı,
çok büyük
evet.
bir rakam. Yani
gerçekten
bir mutfak
öyle.
İçin ki birçok ülkenin mutfağından daha büyük bir kapasiteye sahip. Bakın ülkenin.
Sadece Hatay.
Bir şehrimiz. Evet. O yüzden diyoruz Türk mutfağı çok zengin.
Evet.
Çok büyük bir kültür, çok büyük bir hazine. Ama bunu ne kadar değerlendiriyoruz, ne kadar işliyoruz o bizim için önemli. O yüzden biz de bunları unutturmamaya, hatırlatmaya, yaşatmaya elimizden geldiğince unutulmuş tatları unutturmamaya devam ediyoruz.
Özen gösteriyoruz. Şimdi bölgesel farklılıklardan dolayı farklı yemek türlerini de bulmak mümkün.
Evet.
Hatay'da böyle işte yanı başındaki bir başka elimizde birazcık farklılıkla zenginleştirilerek bol baharatla belki de. Peki Hatay'ın özelliği nedir? Bol baharatlı olması mıdır? Nedir Hatay mutfağının özellikleri?
Genelde et ve sebze üzerine yemekler yapılır Hatay'da. Ama tabii baharat bol kullanılır. Salça bol kullanılır. Akdeniz yöresinin, Çukurova'nın vermiş olduğu etkiden dolayı. Ama birazcık daha aşağı indiğimizde Orta Doğu'nun da, Orta Doğu mutfaklarının da etkisi Hatay'da mevcut olduğu için işte çok dilli ve çok dinli olmasından kaynaklı. O tabii ki bir anda farklı lezzetlerin, farklı kültürlerin bir araya gelmesinden çok daha çeşitli bir lezzetin bir araya gelmesine sebep oluyor. Bu da çok daha değişik yemekler, çok daha farklı tatlar ortaya çıkarmasını sağlıyor. Sadece baharat değil, yapılış şekilleri, teknikleri de aslında çok farklı Hatay'da. Bununla ilgili işte klasik bildiğimiz yöntemler vardır. İşte haşlama vardır, kızartma vardır. Daha çok fırın kullanılıyor. Tandır kullanılıyor.
Evet.
Bununla ilgili hatta fırın kültürü çok yüksektir Hatay'da. Sini kebabı da zaten o kültürün bir etkisidir. Onun da detaylarını
Peki,
anlatacağız.
Şimdi sini kebabını bizler evde yapabilecek miyiz?
Olay o zaten. Önemli olan da o. Hep işte hep düşünülüyor. İşte benim bunu fırına mı götürmem lazım tepsiyle eskiden olduğu gibi. Normal evde de yapamaz mıyım? Yaparız. Hatta neredeyse aynısını yaparız. Hiçbir farkı olmaz. Tabii meşe odununda yapılan bir fırındaki lezzet birazcık daha belki eksik olabilir ama neredeyse aynı lezzeti bulabiliriz. Çünkü artık günümüzdeki fırınlar neredeyse bizim kadar akıllı.
Evet.
O yüzden sadece yemeğin adını bile girerek birçok şeyi otomatik olarak ayarlar hale geldi. Bu da bizim işimize geliyor tabii ki.
Evet. Bir de bizim yerimize yapsa işte Hatay yöresinden sini kebabı kodlasak eve gittiğimizde hazır olsa değil mi?
Ondan Peki. sonra bizim işimiz elimizden gidecek.
Evet ama sizinkinin lezzeti gibi olmaz tabii. Orası hiç tartışılmaz. Şimdi bu sini kebabını bir tarif Hemen. Etmeden önce bir hikayesi var mıdır? Ya da böyle
var
bir anlatabileceğimiz.
Önce Hatay'ın bir özelliği var, onu da söylemek istiyorum.
Nedir o?
UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağı kapsamında gastronomi şehri ünvanını aldı.
Hmm.
Buradan Hataylı hemşerilerimize de selamlar. Onlar bunu çok daha iyi bilirler. Ne kadar değerli olduğunu bu
evet.
ünvanın. Gastronomi şehri olmak bir şehir için gerçekten dünya çapında hem de UNESCO tarafından bu ünvanı almak çok önemli.
Çok önemli.
O yüzden bunu korumamız, bunun da kıymetini bilmemiz
Şimdi,
lazım.
Tabii turistlerin de ilk olarak gittikleri yerlerde tatmak istedikleri aslında lezzetler o yörenin mutfakları.
Aynen
Ki
öyle.
Bu açıdan da çok daha büyük önem kazanıyor
Tabii.
herhalde.
Tarihi yerlerinin dışında artık Hı-hı. gastronomi turizmi de çok ama çok ileri seviyeye ulaşmış durumda dünyada. Bir Hı-hı. popülaritesi var. Bu popülerliği bence kullanıp çekmemiz, daha fazla ülkemize döviz sağlamamız, insanların bu güzellikleri görmesini, keşfetmesine imkan vermemiz, bununla ilgili gerekli tanıtımın yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Hı-hı.
Mutlaka insanların Hatay'a gidip orada yerinde bir kasap ortamında yapılıyor bunlar. Anlatacağım şimdi onun detaylarını.
Hmm, evet.
Bu ortamı mutlaka görmelerini isterim.
O zaman anlatalım hikayesiyle
Yapalım.
Birlikte.
Şimdi tepsi kebabı, sini kebabı ikisi de kullanılıyor. Oralarda sini deniyor tepsiye. Bu sini kebabını hazırladıktan sonra...
Şu yuvarlak bildiğiniz eski fırın tepsileri.
Hatta alüminyum, metal olanları vardır. Bunlar genelde kasaplar tarafından hazırlanıyor. Yani kasaba gidiyorsunuz, eti seçiyorsunuz. Hatta yağ miktarını da siz karar veriyorsunuz. Çok yağlı olsun diyorsun, orta yağlı, az yağlı. Dana ya da koyun, sadece dana, sadece koyun zevkinize bağlı olarak bir kıyma harmanı oluşturuluyor ve orada hemen kasabın içerisinde yapılıyor bu iş. Hı hı. Kasap önce kıymayı çekiyor, ondan sonra malzemeleri hemen hazırlanıyor ki çok basit malzemeleri zırhlıyorlar. Bir çeşit bıçak. Ama böyle İtalyanlarda vardır ya, iki ucunda böyle tahta vardır, ortası böyle eğimli bir
sandal gibi
bir bıçak vardır. İki ucundan tutup böyle sağa sola oynatarak gondol kesilir. Gondol gibidir. Şimdi orada çok çok keskindir bu bıçaklar. Bununla normal rondoda yaptığımız bugün çekme işlemini elle yaparlar. Aslında elle yapmanın özelliği sinirlerinin hiç kalmaması, etin sulanmaması, lezzetinin ve vitamininin de kaçmamasıdır.
Biz nasıl yapacağız evde?
Evde bunu normal bıçakla da yapabiliriz. İki bıçağı çaprazlama çekerek de yapabiliriz. Ya da buna benzer bir aletimiz varsa onunla da yapabiliriz. Tabii ki. Karıştırıcıyla da bunu yapabiliriz tabii ki. KitchenAid denilen aletler var. Onlarla da yapılabilir. Yani hiç problem değil. Kasapların hemen yanında da fırınlar var. Sistem öyle. Kasap bunu hazırlıyor.
Tepsiye. Hemen oradan çıkıyor, fırına veriliyor.
Tepsiye hazırlıyor.
İyiymiş hanımlar, hemen hazıra kalıyor.
Tabii çok basit, çok güzel de bir sistem aslında. Sebzelerin içine malzemelerini ekleyip fırına veriyor. Fırında pişerken yan tarafta ekmeği istiyorsunuz. Fırından ekmek alınıyor. Ve kapıların önlerinde küçük küçük sandalyeler ve küçük masalar var. O sandalyelerde, masalarda çıkar çıkmaz oradan sıcak sıcak oturup yiyebiliyorsunuz isterseniz.
İsterseniz eve götürüyorsunuz.
İsterseniz de diyorsun ki evde 12 kişi misafirim var. Bana 12 kişilik bir sini kebabı hazırlar mısın diyorsunuz kasaba. Ve o da ona göre ölçülendirip, ona göre size bir sini kebabı hazırlayıp veriyor.
Şimdi biz 1 kilodan yapacağız bugün. 1 kilo ile kaç kişi ağırlayabiliriz?
Yaklaşık 8 kişi. Rahat doyacaktır. Dolu dolu doyacaktır. Çünkü yanında başka bir şeyler de illaki olacaktır. Sadece sini kebabı olmayacaktır. O yüzden hemen anlatmaya başlayalım bu sini kebabı nasıl yapacağımızı. Zor değil. Kebap deyince korkmasınlar. Ya kebabın işte bir sürü işlemleri var, bir sürü şeyden geçiyor. İçine işte kuyruk yağı konuluyor falan, öyle bir şey yok. Bu başka bir kebap sistemi. Sininin, yani tepsinin üzerinde yapılıyor ve sadece el yordamıyla yayarak ve küçük bir yoğurmayla halledebiliyoruz.
Şimdi şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz belki not almak istiyorlar ama alacak kağıtları, kalemleri yok. Belki akıllı telefonlarına da yapamıyorlar bu yüklemeyi. Onun için Hayatın Sesleri diye Facebook sayfamızdan girdikleri takdirde bu vereceğiniz tarifi oradan da alabilirler dedikten sonra sizi dinlemeyi sürdürelim.
Bütün detaylarıyla, malzemeleriyle ve yapılış şeklinin de tarifiyle Facebook sayfasında görebilirler. Oradan takip edebilirler. Hani ben şimdi dinleyeyim, sonra Facebook sayfasından bakarım diyorlarsa o zaman dinleyebilirler. Bir kilo yağlı kıyma. Ben yağlı tercih ediyorum çünkü özelliği yağlı olması. İsterseniz bunun 500 gramını koyun, 500 gramını dana kıyması da olarak kullanabilirsiniz. Tercih de sebebidir. Bir bağ maydanoz, bir baş sarımsak. Yani bir baş. Bir tane kuru soğan. Tabii ortanın biraz daha üzerinde, biraz daha büyükçe bir soğan düşünelim. 2 yemek kaşığı salça. Salça içinde biber ve domates salçasını karıştırarak yaparsak çok daha lezzetli bir tat alırız.
Evet, birazcık acı.
Tabii yani oranın havasını, atmosferini de hissettirir bize. Bir bardak su ve baharatlarımız var. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon ve pul biber. Bunun yanında kapya kırmızı biberler, paprika denilen o kırmızı biberlerden de kullanıyoruz. Ve üzerini süslemek için de...
Ne kadar kullanıyoruz bu kapya kırmızı biberden?
Bir ya da iki tane, o sizin isteğinize bağlı. Yani yoğun olsun derseniz daha da fazla koyabilirsiniz. Üzerini süslemek için de ekstradan domates ve biber, yeşil biber ihtiyacımız var. Kapya kırmızı biberleri, yeşil biberleri yıkıyoruz. İnce ince doğruyoruz. Soğan, sarımsak ve maydanozları da ince ince kıyıyoruz ama mümkün olduğunca küçük ve ince olması lazım. Yani fare dişi dediğimiz bizim o minik boyutlara ulaştırmamız lazım. Burnuaz dediğimiz teknik tabiriyle. En küçük hale getirelim ki tamamen aromasını versin ve kaybolsun. Dişimize gelmesin. Kebabın içerisinde. Domateslerin kabuklarını soyuyoruz ve onları da küçük küçük doğruyoruz. Daha sonra bütün sebzeleri... Hepsini yaptıklarımızı, kapya biberleri, domatesleri bir araya getiriyoruz.
Domatesle aynı anda yapıyoruz.
Tabii tabii, hepsi bir arada yapılıyor. Sonra bunların hepsini üzerinden bıçakla geçerek ya da Bir rondoyla da yapabiliriz bunu. İyice doğruyoruz, parçalıyoruz. Küçültüyoruz yani, minicik bir hale getiriyoruz. Kıyma kıvamına geliyor. İki kıymayla beraber yoğurduğumuz zaman.
Peki bunları önce doğramadan tamamıyla önce rondoya atsak da
o zaman suyu çıkıyor.
Suyu çıkıyor.
Onu anladım. Yapmamak tamam. Gerekiyor. Suyu evet. Çıkartmamak için. Özellikle soğanın acısı çıkıyor. Evet. Sarımsağın acısı
şöyle
çıkıyor.
Şöyle bir kere belki. Bir kere
evet, yaparsak evet, yetebilir. Zırhladığımız bu sebzeleri ve kıymayı geniş bir kaba yani sinimize alıyoruz. Hı hı. Bunu evde geniş bir cam, fırına dayanıklı, ısıya dayanıklı bir camda da yapabilirler.
Kaplarda da yapabiliriz.
İlle evet. Sini olması gerekmiyor, hı hı. Ama sini olursa onun ısıyı dağıtma özelliği biraz daha farklı olduğu için, hı hı, daha lezzetli olur. Sonra kıymayla bu zırhladığımız sebzeleri bir araya getirip yoğuruyoruz. Köfte yapar gibi.
Hı.
Sonra üzerine baharatlarını ekleyip tatlandırıyoruz. Tuzu, karabiberi, pul biberi, kırmızı biberi ekiyoruz. İyice yoğuruyoruz ve artık tutulabilir hale geldikten sonra, köfte kıvamına geldikten sonra tepsinin üzerine yayıyoruz. Hı-hı. Elimizle yayıyoruz. Bastırarak yayıyoruz ve
düzeltiyor muyuz?
Düzeltiyoruz. Evet. Tamamen dolduracak kadar yayıyoruz. Ve parmak kalınlığında olması gerekiyor.
Hı-hı.
Daha ince olursa kurur. Daha kalın olursa içi pişmez.
Tepsiye yağ falan sürüyor muyuz? Sadece?
Tepsinin altına az bir şey tereyağı. Çok azıcık, hı-hı, bir tereyağı ve salça gezdirebiliriz dibine. Hı-hı. Alt tarafı da biraz daha tatlı olsun diye. Üzerine zaten o az önce bahsettiğimiz bir bardak suyla domates salçasını birazcık açıp,
hı-hı,
üzerine sos olarak dökeceğiz zaten bunu. Hı-hı. Gezdireceğiz üzerinde bir bardak su ve domates salçasını. O da zaten sos olacak kebabımızın. Daha sonra da üzerine domatesi dörde bölüp biberleri tüm ya da ikiye bölünmüş şekilde süs olarak yapıp fırına vermeden önce de o kebabımızı dörde bölmemiz gerekiyor.
Hmm.
Çünkü piştiği zaman küçülür. Et küçülür ve evet, dörde böldüğümüz zaman o kadar daha küçülmüyor. Yani evet, tamamı olduğu gibi küçülmüyor.
Hı-hı.
O yüzden dörde bölmemiz boyutunu da korumamıza fayda eder.
Fayda eder.
Sonrasında fırına veriyoruz.
Evet.
Fırınımızı önceden 250 derecede ısıtmamız gerekiyor.
Hı-hı.
Sıcak fırının içine girmesi gerekiyor. Yani ben atayım fırını da açayım 250 derece değil.
Değil.
250 dereceye ulaşmış bir fırında yaklaşık 30-40 dakika. Tabii göz temasıyla da
evet,
takip etmemiz lazım. İlk 15 dakika hiç açmasınlar kapağını. Çünkü kurutur. Eti kurumasına sebep olur. Kurumaması için. Sanki sufle yapıyor gibi düşünelim.
Hı hı.
Açmayacağız bir 15 dakika. Ondan sonra kontrol edebiliriz. Çünkü bizde kontrol hep elledir.
Evet.
Yani fırınlarda cam vardır. Gözle görülebilir ama yok. Bir parmağa dokunacağız.
Dokunacağız.
Bir çatalı batıracağız.
Kekin içine bıçağı sokacağız.
Onu bıçak değil, daha çok uzun çöp şişlerle yapmanızı tavsiye ederim.
Öyle mi?
Tabii, çünkü daha fazla delik açmak havayı kaçmasına sebep olur. O yüzden ince bir çöp şişle, tahta çöp şişle yaparsak çok daha iyi olur. Kürdan evet, bile olur hatta.
Evet. Bunu da öğrenmiş olduk.
Böylece. Sonra da bunu sıcak sıcak yemek gerekiyor. Ben yapayım önceden, daha sonra ikram ederim derseniz yanılırsınız.
Hmm.
Hiçbir tadını ve lezzetini alamazsınız.
Peki, sıcak hazırlasak yapmak da bir lazım. Saat iki saat beklese sonra fırına versek.
Güzel olur. Evet. Hatta bir gece önceden yapıp dolapta dinlendirirlerse.
Evet.
Et çünkü dinlendiği zaman daha da lezzetlenir. Çok daha böyle kıvamlı hale gelir. Doyurucu hale gelir. O tabii ki olabilir. Ama buzluğa atayım ben daha sonra çıkarayım derlerse çok da güzel
olmaz.
Olmayabilir.
Evet.
Çünkü yorulduğu andaki ortaya çıkan şey bizim için önemli.
Hı hı.
Tepsi kebabının bir benzeri kilis kebabıdır. Aynısıdır. Aynı şekilde yapılır. Ekstra yanına patlıcan ve patates konulur.
Patlıcan ve patates nasıl? Kızartılarak mı?
Yok, hayır. Normal doğranarak fırında kenarların etrafına serpilir. Hı. Patlıcan ve patates şeklinde.
O da çok lezzetli olur herhalde.
Az önce bahsettiniz ya, bir yan şehre geçtiğinizde evet, biraz daha farklısı.
Yöresel, aynısı. Evet, evet.
Orada da patates ve patlıcan eklemişler, hı-hı, ve ona da kilis kebabı demişler.
Evet.
Aynı şekilde bunu da bu şekilde de yapabilirler isterlerse. Hı-hı. Yani ben patlıcanlı ve patatesli de istiyorum derlerse öyle de yapma şansları var. Onların tercihine bağlı.
Evet.
Bunun bu yemeğin yanında pilav servisi yapabilirler, güzel bir çoban salata, hı hı, servisi yapabilirler, köpüklü bir ayran servisi yapabilirler. Yutkunarak anlatıyorum ama
evet, bir taraftan çok güzel gerçekten. Hemen eve gidip yapasım var.
Aynen öyle. Bu evet, anlattıklarımın hepsi Facebook sayfasında mevcut. Oradan detaylıca alıp rahatlıkla, kolaylıkla yapabilirler ve yaklaşık yarım saat sürmeyen Çok da basit,
evet,
çok da kolay.
Evet, 30-40 dakikada pişirilir. Yani bir 20 dakikada hazırlaması anca sürse, değil mi? Bir saatte.
Bulmaz.
Evet, çok hoş, çok da keyifli, değişik bir lezzet aynı zamanda. Tabii yöresel lezzetleri, farklı damak tatlarını anlatmayı sürdürüyoruz. Geçen hafta bal kabağı çorbası tarifi vermiştik. Bir önceki hafta tiramisu derken böyle bu tatları yöresel lezzetlerle anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi bizde misafire verilen değer, o sofraya gösterilen özenle ne ikram ettiğimizle de çok önemli, çok bağlantılı. İşte bu tür lezzetlerde yaparak misafirlerimizi ağırlayabiliriz.
Evet, herhalde. Misafirleri ağırlarken biz çok önem veriyoruz aslında böyle şeylere. Hı-hı. Ama maalesef ki süsleme konusunda ya da tabaklama dediğimiz bizim sunum konusunda maalesef ki eksiklerimiz var. Hı hı. Yani bu konuda zayıfız. Diğer dünya ülkelerinin bu konuda çok daha profesyonel çalışmaları var.
Ne ikram ettiğimiz değil de nasıl ikram ettiğimiz.
Tabii ki nasıl sunduğumuz da çok önemli. O yüzden nasıl sunduğumuzu unutmayalım. Bu önemli bizim için. Hı hı. İyi bir sunum, iyi bir tabaklama, iyi bir yani gözümüzü doyuracak seviyede, evet, al beni. O yemekle ilgili düşüncelerimizi zaten baştan değiştirecektir. Hı hı. Hepimiz öyleyizdir. Güzel bir servis tabağında içi çok da dolu olmayan, çok da lezzetli olmayan bir şeyi çok lezzetli gibi de yiyebiliyoruz. O yüzden
sunum çok önemli.
Sunumu ihmal etmesinler. Hı hı. Rengarenk tabaklar, domatesin ve biberin, yeşilin ve kırmızının o albinesini kullansınlar süslerken. Mutlaka süslesinler. Ve önce gözün doyduğunu.
Keşke görüntülü de olsa da o süsleme sanatını da gösterebilsek.
Radyodan bu kadar olabiliyor, evet, maalesef. O televizyonda.
Ancak lezzetleri paylaşabiliyoruz. Şimdi insanları birbirine yaklaştıran davetlerin hemen hepsi de yemek masalarında, evet, oluyor, değil mi? Ya da biriyle uzunca bir şey konuşacağımız zaman yemekleri tercih ediyoruz.
Artık iş toplantılarını bile, hı-hı, önemli imzaları bile yemekli toplantılarda ya da buna benzer organizasyonlarda yapmaya başladık. Biz yemek kültürünü çok seviyoruz. Yemek yemeyi çok seviyoruz. Bizim yaşamımızın bir parçası değil, neredeyse yaşamımızın tamamı. Evet. Yemek üzerine yaşıyoruz.
Akşam yemekleri de çok daha önemlidir bizim toplumumuzda.
Aslında olmaması
çünkü
lazım ama.
Evet, ama biz sadece akşamları ailecek bir araya gelen bir, evet, toplumuz. Sabahları işte kalkan gidiyor işte 5 dakika 10 dakika arayla. Öğlenleri zaten birlikte değil. Akşamları da aileyi bir arada tutan o yemek sofraları galiba,
tabii ki,
değil mi?
Biz öyleyiz, öyle yetiştik, öyle büyüdük. Birçok insan da böyle yetişmiştir. Çocukluğunuz gelir aklınıza, işte yemek saati o masada olunacak.
Evet.
Ne olursa olsun o yemek masasında
yemekten
hep beraber oturulacak.
Yemekten sonra ne yapılacaksa yapılacaktır.
Tabii ne yaparsan yaparsın ama o önemlidir, bizde kültürdür. Çok da değer veririz. Lezzetli sofraları, o dostluk dolu lezzetli sofraları ihmal etmesinler. Çünkü hem aile bütünlüğümüzü, hem insani yönlerimizi, hem de geleceğe yönelik yapmış olduğumuz birçok şeyi koruyacak olan şey aslında o sofralardır. O yüzden hem görsel anlamda hem de duygusal anlamda o bağı koparmayalım. Yani hazır yemekten şikayetçi olduğum için değil bu. Artık insanlar hazır atıştırıyorlar, geçiştiriyorlar,
ama bakın,
beraber yiyorlar, yemiyorlar.
Bir saat içerisinde sofra hazırlanırken ya, evet, da salata yapılırken ortaya çıkabilecek bir yemekten söz ettim.
Ben özellikle buna benzer yemekleri seçiyorum ki daha basit. Çünkü insanların artık zamanı yok.
Evet.
Zaman problemi çok fazla. Çünkü çok yoğun çalışıyor insanlar. Ne kadar kısa zamanda, ne kadar basit, ne kadar kolay yaparlarsa o kadar iyi.
Evet.
O yüzden insanlar fast food'u tercih ediyorlar. Çünkü zaman problem. Hı hı. Ama sağlıklı beslenmek her şeyden önemli. Sağlığımızı da ihmal etmeyelim bunları yaparken.
Kesinlikle. Şimdi yemeğimizi yedik. Yemeğin üzerine içilen çaylar var tabii ki. Bizim bu haftaki konumuz da çay. Dinleyicilerimiz, hemen telefonumuzu bir hatırlatayım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonumuzu arayarak çayla ilgili düşüncelerini aktarabilirler yarışmamıza katılabilmek için. Bu haftaki konumuz çay ve yarışma konumuz aynı zamanda. Cuma günü programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. Çay mesela sizin için ne anlam ifade eder? Yemeklerden sonra içer misiniz mutlaka çay?
Ben
akşamları
gözümü açar açmaz çayla başlıyorum.
Değil
güne,
mi? Evet.
Güne çok erken başlıyorum.
Çok önemli.
Çay neredeyse benim uyanma aracım. Hı hı. Çay olmadan afyonum patlamaz benim. Çay içmediğim zaman anlarsınız. Yani o kadar önemlidir benim için. Hatta içindeki aktif madde tein. Tein krizim geldi derim. mesela. O bir kriz olur bende, evet, ve çay ararım. Evet. Önemlidir. Çay onun dışında maneviyat anlamında da bende çok önemli bir yere sahiptir. Hatta Cizmer Sözüm bununla ilgili bir kitabı vardır ve şöyle der. Çay hala umut var demektir.
Hmm.
Çünkü hikayede şöyle der. Çalıştığı iş yerinin kapanıp kapanmaması söz konusu ve her gün gittiğinde iş yerine acaba bugün kapandık mı? Acaba açık mı? Acaba girebilecek miyim içeriye? Acaba bugün çalışacak mıyız? Korkusuyla gider ve içeri girer girmez çaydanlığın dumanının tüttüğünü görünce tamam der, bugün de yaşıyoruz. O umudun hiç sönmediğini gösterir çay. O yüzden bir bardak demli çay dumanı üzerinde hala umut var demektir.
Evet. Bakalım dinleyicilerimiz için neler ifade ediyorlar.
Benim için bu.
Evet. Sevgili Özlem bekliyor dinleyicilerimizin telefonlarını. Telefonlarımız da susmak bilmiyor. Birini kapatıyor, birini açıyor sevgili Özlem, ama dinleyicilerimizin de teşekkür ediyoruz. Bize programımıza gösterdikleri bu yoğun ilgiye, sevgiye. Dedikten sonra yine biz mutfağımıza dönelim. Hatay mutfağındayız. Daha farklı mutfakları da tanıtmaya devam edeceğiz ama tarihin en eski, en özel mutfaklarından Hatay mutfağı.
Çok önemli çünkü birçok kültürün içinde bulunması orayı bir cazibe merkezi haline getirmiş, hı-hı, yıllar boyunca. Hatta yüzyıllar boyunca. Ve köklü geçmiş bu konuda çok önemli. Kendine has bir mutfağı var Hatay'ın. Başka bir ülkede, başka bir kültürde olmayan bir mutfak. O yüzden kendine has bir çalışma stili ya da, hı-hı, yemek hazırlama tekniklerine sahip olduğu için haliyle bir anda ayrılıyor diğer mutfaklardan, diğer kültürlerden, diğer yemeklerden. O yüzden Hatay mutfağını eğer imkanı varsa sevgili dinleyenlerimizin yurt içinde ya da yurt dışında hiç fark etmez. Hı hı. Hem gastronomik bir seyahat olarak hem de oradaki kültürleri, tarihi ve turistik yerleri de gerçekten çok güzel.
Çok güzel.
Gidip görmek.
Memleketimizin her tarafı
her bir yeri güzel tabii
ki. Siz en çok hangi yörenin mutfağını seversiniz?
Şimdi Çukurova'ya çok yakın olduğum için benim bir yanım Adanalı.
Aha.
Adana olduğu için annem de Adanalı zaten. Oradan, evet, geliyor. Buraya yatkınlığım bu kadar, bu konuya hakim, hı-hı, olma sebebim de o. Her yerini gittim, gördüm, gezdim, tattım. Hatta denedim orada, bununla ilgili çalışmalar da yaptım. O yüzden Akdeniz mutfağı benim için çok daha başkadır.
Evet.
Onun tadı başkadır yani.
Başkadır,
hep bir ayrı koyarım onu birazcık
Akdeniz
da.
Mutfağından da örnekler vereceğiz
tabii
zaten.
Ki.
Bir yıl boyunca dinleyicilerimize.
Tabii ki sadece ülkemizden değil, illerimizden değil, dünyanın dört bir köşesinden belki de hiç hayatlarında duymadıkları yemekler. Örnek veriyorum, Kolombiya yemeği yapacağız bir seferde.
Evet.
Diyeceğim ki kahveli tavuk yapacağız. Acaba hem nasıl
de,
olur?
Evet.
Diyeceğiz. Mesela bunlar da var şimdiden.
Çok evet, çok hoş, çok keyifli bekliyoruz biz de,
evet,
merakla. Gerçekten
pişirme
dinleyicilerimiz
teknikleri,
kadar biz de çok
tabii,
heyecanlıyız.
Tabii. Pişirme teknikleri, püf noktaları, yanlış bilinen doğrular, buna benzer programlar da yapacağız. Sadece tarifler değil, bunun dışında gerekli olan mutfak bilgileri ve kültürünü de paylaşacağız.
Hı hı.
Çünkü bu konuda kendimizi ne kadar doldurursak, mutfağa ne kadar hakim olursak hem teknik anlamda hem de kültür anlamında ortaya çıkacak olan lezzetler çok daha güzel,
evet,
olacak.
Aslında çok zevkli mutfak değil mi?
İnanılmaz.
Yani bilmiyorum, sevmeyen kadın var mıdır?
Yani ama vardır tabii, yapmasından üşendiği için ya da uğraşmaktan.
Belki o püf noktalarını, o pratikliği
tabii,
bilmediğinden kaynaklanıyor.
Belki
yoksa
doğru yoldan gitmediği için, hı-hı, de olabilir.
Olabilir.
Olabilir.
Evet.
O da etkili olabilir. Çünkü
evet,
böyle kalitesiz kötü bir sazda saz çalmayı öğrenmek İşten soğutur.
Evet.
Niye? Çünkü sen bilmiyorsun. Sazdan çıkan ses kötü. İkisi bir araya gelince ben yapamıyorum deyip vazgeçersin.
Hı hı.
Ama doğru yöntemle, doğru şekilde yapıldığı zaman keyif verir.
Çok da büyük keyiftir.
Mutfakta da bu
terapidir,
çok önemlidir
hatta,
tabii
mi?
Ki. Mutfakta önemlidir. Terapi deyince küçük bir şey söyleyeyim.
Elbette.
Hamur yoğurmaktan, hamurla uğraşmaktan üşenen ya da bunu sevmeyen, mutfakta bununla uğraşmak istemeyenler varsa şöyle bir şey söyleyeyim. Bir bilimsel araştırma. Eğer benim stresim var diyorsanız, öfkeyle ilgili problemim var diyorsanız ya da çok fazla negatif yükleniyorum diye düşünüyorsanız hamur yoğurun diyor doktorlar.
Aa,
çünkü elin içerisinde bulunan birçok sinir noktasına yaptığı basınç nedeniyle vücuttaki negatifliği ve o sıkıntıları, stresi hepsini alıyor. Mutfak aynı zamanda da bir deşarj
tabii
yöntemi.
Tabii yoğurun ama bunu da tek başınıza yemeyin. Paylaşın, sonra kilo olarak
bu kadar,
tekrar
dönebilir
değil mi?
Tabii.
Çünkü bizim kültürümüzde o paylaşmak da var. O paylaşmak
var.
Da çok güzel gerçekten.
Çok önemli. Komşuluk kültürü çok önemlidir bizde. Bir tabakta mutlaka komşuya düşer.
Evet.
Bunları da unutmayalım.
Evet.
Bunları da, çünkü komşuluk ilişkileri günümüzde Artık birazcık daha azaldı. Sadece merhabanın ötesine gitmeyen bir duruma geldi.
Tanımıyoruz bile karşı komşumuzu, yan komşumuzu. Evet. Belki kapısını çalıp o yaptığımız hamur işinden ikram ederek.
Ederim tabii ki.
Değil mi?
Ben komşu teyzelerde büyüdüm. Yani o yüzden benim için yeri başkadır.
Başkadır.
O komşuluk ilişkilerini kaybetmeyelim.
Evet. Hele akşam saatlerinde böyle eve girerken asansörden indiğimizde o buram buram kokar ya bazen. O çok hoştur.
Oo, onu da paylaşmıştır. Poğaça yapmıştır, mis gibi
kim
kokar.
Kim yaptı diye, değil mi, koklayarak. Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür
bugün için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle bu güzel tarifi de yapacağız dinleyicilerimizle birlikte. Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Özgür Aksu'na bugünkü konuğumuzdu. Sini kebabını tarif etti siz sevgili dinleyicilerimiz için, paylaştı. Facebook sayfamızdan da bulabileceğinizi hatırlatalım ve Hayatın Sesleri'nin son müziğini dinleyelim.
Bugün çok uzaklarda olabilirsin. Sesim seninle olsun. Belki beni özlemiş olabilirsin. Sanma ki benim kadar. Yarın yanımda olabilirsin. Ellerim ellerinde olsun. Belki beni çok sevebilirsin. Sanma ki benim kadar. Sanma ki beni geçebilirsin. Hayat renkli bir rüya, sen yanımda olunca. Hayat tıpkı bir masal, bin bir gece boyunca. Sonunda bile geldi, herkese lazım. Bana dokunmak için yanabilirsin. Kül olman yarına kadar. Belki aşka kanabilirsin. Aşık mısın benim kadar? Belki bir gün yetişebilirsin. Sanma ki beni geçebilirsin. Sonunda dile geldi, herkese lazım. Hayat renkli bir rüya, sen yanımda olunca. Hayat tıpkı bir masal, bin bir gece boyunca.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte programımızın sonuna geldik dinlediğiniz bu güzel müzikle. Bizler sizlerden ayrılırken bekliyoruz çayla ilgili yorumlarınızı sevgili dinleyicilerimiz, düşüncelerinizi hayatinsesleri@trt.net.tr adresine, Facebook ve Twitter sayfamıza Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk.
Yarın 15 haberlerinden sonra, Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.